Ayrım 14, sayfa 180. 2. Yenilikçi Osmanlı eliti irticayı keşfediyor. Avrupa merkezli ideolojiyi içselleştirmiş, dolayısıyla kompradorlaşmış Osmanlı Cumhuriyet yönetici egemen elitiyle beyinleri aynı ideoloji tarafından dağlanmış, münevver memur veya memur aydın taifesi, kendilerini ilerici, devrimci, son analizde sömürgeleşmenin araçları olan yeniliklerin yıkıcı sonuçlarına karşı çıkan, halkı da gerici, yobaz, yenilik düşmanı olarak damgalamayı bir gelenek haline getirmiştir. Öyleyse kompradorlaşmış yönetici aydın taifesi buradan kendine bir misyon çıkarabilirdi. Gerici yenilik düşmanı halkı ilerici yapmak. İdeolojilerin bir işlevi de bir sınıfın, bir grubun veya birilerinin çıkarını herkesin, tüm toplumun çıkarıymış gibi göstermek ve kabullendirmektir. İkinci önemli sorun da şudur. Her çağın hakim fikirleri o çağın hakim sınıfının fikirleridir. Yani toplumun hakim yönetici maddi kuvveti olan sınıf, aynı zamanda onun hakim yönetici manevi fikri kuvvetidir. Maddi ekonomik üretimin araçlarına, vasıtalarına sahip olan sınıf, aynı zamanda zihni yani fikri manevi üretimin araçları üzerinde de kontrol sahibidir. Ve bundan ötürü genel olarak fikri üretim araçlarından yoksun olanların düşünceleri ve fikirleri bu hakim sınıfın etkisi altındadır. Yani ona tabidir. Hakim fikirler hakim olan maddi ilişkilerin fikri bir şekilde dile gelişinden yani ifade edilmesinden başka bir şey değildir. Hakim fikirler fikir şeklinde kavranmış olan bu hakim maddi ilişkilerden ibarettir. Ve bundan ötürü bir sınıfı hakim sınıf yapan ilişkilerin ifadesidirler. Başka bir deyişle hakim fikirler hakim sınıfın hakimiyetinin fikirleridir. Yani onun hakimiyetinin gerekli kıldığı fikirler, düşünceler ve görüşlerdir. Dipnot, Karl Marx, Friedrich Engels, Alman ideolojisi, S. Hilav Çeviren, Sosyal Yayınları 1968, sayfa 83-84. Burada nüanse edilmesi gereken bir husus var. Hakim fikirler elbette hakim sınıfların fikirleridir. Ama 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı, daha sonra Cumhuriyet dönemlerinde hakim olacak fikirler, Osmanlı Türk egemen sınıfının kendi fikirleri değildi. Önceleri yenilikçi Osmanlı, daha sonra komprador Türk egemen sınıfı artık bir egemen ideoloji üretip topluma empoze etme yeteneğini çoktan kaybetmiş bulunuyordu. Osmanlı Türk egemen sınıfının ve onun aydınlarının topluma dayattığı ideoloji, kapitalist kültürün sömürge statüsündeki ülkelere ihraç edilen versiyonuydu. Nasıl ekonomik ticari planda çıkarları sömürgeci emperyalist ülkelerdeki egemen sınıfların çıkarlarıyla ortak komprador bir ekonomik ticari sınıf oluşmuşsa, egemen batı ideolojisini ülkeye ithal ederek modernlik, alafrangalık, çağdaşlık taslayan komprador bir aydın kesimi de oluşmuştu. Dünyada olup bitenlerin tarihsel anlamını kavrayıp bilince çıkarmaktan aciz, eleştirel düşünce yoksunu bu komprador aydın, fikir düzeyinde emperyalist batının Osmanlı ülkesindeki taşeronuydu. Bu aşamadan sonra kapitalist kültürün taşeronu Osmanlı münevveri, daha sonra Türk aydını kendini gerici halk teoretoriyle yeniden üretecek, böylece taşeronluk işlevini sürdürecekti. Osmanlı İmparatorluğu'nda irtica kavramının ilk defa ne zaman telaffuz edildiği ve bu kavramın hangi tarihte yenilikçi elitin anahtar kavramı haline geldiği konusunda kesin bir şey bilinmemekle birlikte, Sultan 3. Selim'in Nizam-ı Cedid projesine karşı Kabakçı Mustafa önderliğindeki Yeniçeri isyanından sonra kullanılmaya başlandığını tahmin edebiliriz. İsyan sonucu Sultan 3. Selim tahttan indirildi. Yerine Sultan 4. Mustafa tahta geçirildi. İster Osmanlı isterse Cumhuriyet döneminin resmi tarihçileri Kabakçı Mustafa önderliğindeki isyanı irtica olarak nitelediler ve isyanın sadece Yeniçerilerin rakip bir askeri teşkilat kurulmasını engellemek için giriştiklerini ileri sürdüler. Bunu yaparken Yeniçeriliğin 19. yüzyılın başına sadece bir askeri teşkilat olmadığını, başkent halkının önemli bir bölüğünü oluşturduğunu, bir askeri yapı olmaktan çok bugünün kavramlarıyla ifade edilirse en örgütlü sivil toplum kesimini oluşturduğunu dikkate almamak konusunda bağnaz bir inkarcılık sergiliyorlar. Dikkate almadıkları bir hususta Nizam-ı Cedid'in ek vergiler içermesi ve zaten tam bir talan halini alan vergi yükünün daha da ağırlaşmasıdır. Nizam-ı Cedid'i hayata geçirmek üzere oluşturulan İrad-ı Cedid için alınan ek vergiler, Osmanlı yönetici sınıfının adamlarının bir bölüğü tarafından villalar ve yıllar inşa ettirilip, lüks ve safahatı alafranga yaşamı finanse etmek için kullanıldığı herkesin malumuydu. Yoksulluğun ve sefaletin bunalttığı halkın bu duruma tepkisini gericilik saymak, resmi tarihçilerin ve devlet aydınlarının bir kuruntusudur. Yönetici Osmanlı kliklerinden birinden yana diğerine karşı olmanın ilericilik gericilik kavramlarıyla bir ilgisi olabilir miydi? Aslında olup bitenleri ilericilik, irtica ikilemi olarak görmek bir egemen ideoloji kategorisidir. Dolayısıyla gerçek duruma uygun düşmüyor. Bir kere 3. Selim'in ilericiliği söylemi tam bir egemen resmi ideoloji kategorisidir. Asıl sorun sömürgeci Avrupa için iştah kabartan Osmanlı ülkesini Batı etkinliğine sokmaktı. Bu yüzden 3. Selim'le başlayan döneme uygun düşen durum sömürgeleşmenin önünün açılmasıdır. Sömürgeciliğin önündeki en büyük engel de Yeniçerilik'ti. Dolayısıyla halk direncinin bir çeşit kalesi durumundaki Yeniçeriliğin tasfiyesiyle emperyalizmin ve sömürgeciliğin önü açılmış oluyordu. Profesör Tarık Zafer Tunay'a Yeniçeriliğin tasfiyesiyle ilgili olarak şöyle yazıyor. Bu hareketin işaret edildiği gibi önemi büyüktür ve bir islahat engelini ortadan kaldırmıştır. Batılılaşmanın en önemli adımı da böylece atılmıştır. Dipnot Tarık Zafer Tunay'a Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri İstanbul 1960 sayfa 27. Aslında Tunay'a yapılanları islahat sayıyor, dolayısıyla yapılanlara ilerici olumlu bir içerik yüklüyor. Oysa Tunay'a'nın söylediği nüanse edildiğinde olup bitenleri sömürgeleşmenin önündeki engelin aşılması olarak ifade etmek gerçeğe daha uygun düşer. Yeniçeriliğin tasfiyesi sıradan bir iç hesaplaşmadan öte bir şeydi. Sultan 3. Selim'in kendi iktidarını güçlendirip güvence altına almak için Yeniçerileri ve ulemanın bir bölüğünü tasfiye etmekte çıkarı vardı. Yeniçerilerin tasfiye edilmesinde çıkarı olan bir başka unsur da sömürgeci emperyalist Batı'ydı. Tehlikeyi sezen Yeniçeriler tasfiye olmamak için erken davranarak tasfiye etme girişiminde bulunuyorlardı. Bu isyanın ilginç bir yanı da isyancıların bu eyleminden dolayı ileride soruşturma ve takibata maruz kalmayacaklarına dair yeni padişaha resmi bir belge yani hüccet imzalatmalarıydı. 1807. Fakat hüccetin işe yaramadığı bir yıl kadar sonra Alemdar Mustafa Paşa tarafından Kabakçı ve adamlarının 1808'de kafalarının koparılmalarıyla ortaya çıkmıştı. Aslında isyancıların daha sonraki dönemde de darbecilerin takibata uğramamayı güvence altına alma girişimleri Osmanlı Türk sisteminin bir özelliğidir. Nitekim 12 Eylül Cuntası'nın Amerikancı generalleri de Cunta yönetimi zamanında yaptıklarını soruşturma ve kovuşturma konusu yapılamayacağına dair kendi yaptıkları 1982 anayasasına ünlü geçici 15. maddeyi koymuşlardı. Aradan geçen 17 yıla rağmen cuntacıların anayasaya koydukları bu maddenin yürürlükte kalmaya devam etmesi, Türkiye'deki rejimin ve oynanan demokrasicilik oyununun çapı hakkında bir fikir verecek durumdadır. Sultan 3. Selim tahttan indirilmişti ama hesaplaşma bitmemişti. Sultan 3. Selim'i tahttan indirenler yeni Sultan 4. Mustafa'yı da bezdirmişlerdi. Ve 4. Mustafa kendini tahta çıkaran Kabakçı'dan kurtulmak için Alemdar Mustafa Paşa'yı ordusuyla beraber İstanbul'a çağırdı. Önce Kabakçı'yı temizleyen Alemdar Mustafa Paşa, 28 Temmuz 1808'de Bab-ı Ali'yi bastı. Sadrazam mührünü alıp Topkapı Sarayı'na yöneldi. Öldürülüp yerine 3. Selim'in getirileceğini anlayan Sultan 4. Mustafa, tahtta rakipsiz kalmak için 3. Selim'le Şehzade Mahmud'un öldürülmelerini istiyor. 3. Selim öldürülüyor ama Şehzade Mahmud, cariye ve hizmetkarların da gayretiyle sarayın damına çıkarılıp kurtarılıyor. Damdan indirilip padişah ilan ediliyor. Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmud'a tahtı, 2. Mahmud da Alemdar'a sadrazamlık mührünü veriyor. 3. Selim'in yapamadığını Sultan 2. Mahmud yapıyor ve 1. Murat zamanından beri uzunca bir süre varlığını koruyan Yeniçeriliği tasfiye ediyor. Resmi tarih bu tasfiyeyi Vakayı Hayriye yani hayırlı olay olarak yazdı. Aslında Yeniçeriliğin bir savaş aygıtı olarak işlevini yitirdiği, dolayısıyla rejim bakımından bir zamanlar yaya ve müsellemlerin başına geldiği gibi tasfiye edilmesi, yani onların da yaya bırakılması zamanı gelip çatmıştı. Mevcut yapısıyla Osmanlı egemen sınıfının ihtiyacına cevap veremez bir yapı haline gelmişti. Bunu bazı üst düzey Yeniçeriler de dile getiriyordu. Aslında bazı üst düzey Yeniçeri ağalarının Yeniçeri Ocağı'nın tasfiyesinden yana olmasıyla 1990'lı yıllarda KİT genel müdürlerinin özelleştirme partizanı kesilmeler arasında tam bir benzerlik vardır. Burada söz konusu edilen husus Yeniçeriliğin tasfiyesini ilericilik gericilik bağlamında ele almanın yanlışlığıdır. Eğer resmi tarih anlayışından uzaklaşılırsa, Yeniçeriliğin tasfiyesini ilericilik, gericilik ikileminden ziyade imparatorluğun sömürgeleşmesinin önündeki önemli bir engelin ortadan kaldırılması olarak anlamak gerekir. Zira yukarıda da değindiğimiz gibi Yeniçerilik sadece bir savaş aygıtı değildi. Geleneksel yapının bir çeşit bekçiliğini yapan etkili ve geniş bir topluluk, tabir mazur görülürse bir çeşit partiydi. Bu yüzden Yeniçeriliğin tasfiyesi Lamartine'in Osmanlı esprisi dediği şeyin tasfiyesi anlamına geliyordu. Bu konuda Taner Timur şu yerinde tespiti yapıyor. Aslında Yeniçeri Ocağı 17. yüzyıldan itibaren geçirdiği evrim içinde salt bir ordu kurumunu çok aşan toplumsal ve iktisadi özellikler gösteriyordu. 19. yüzyıl başlarında Yeniçerilik toplumsal bir sınıflaşma evrimi içinde olan ve kendi bünyesinde silahlı bir grubu da barındıran geniş ve amorf bir kitle haline almıştı. Bu dönemde Yeniçerilikle ilgili yapılabilecek ve sık sık yapılan en büyük hata, bu kurumu 15. ve 16. yüzyılların klişeleri içinde homojen bir yapı olarak görmekti. Dipnot: Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine ve Yayınları 1989, sayfa 118-119. Yeniçeri kavramıyla ifade edilen toplumsal kesim, kapitalizmin imparatorluğu etkisi altına alıp, kendi mantığına göre biçimlendirip, biçimsizleştirmesinin önündeki başlıca engeldi. Dolayısıyla söz konusu tasfiyenin kimin için hayırlı olduğu sorusuna verilecek cevap, soruyu kimin sorduğuna, soruna nereden bakıldığına göre değişecektir. Eğer öyleyse Yeniçeriliğin tasfiye edilip onun yerine yeni bir askeri teşkilat olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin kurulmasının ilericilik gericilik kavramları çerçevesinde tartışmanın bir alemi yoktur. Türkiye'de kendilerine aydın denen mektepli, diplomalı taife hep devlet içinde ve onun bir parçası olarak var olduğu için bu dünyada olup bitenleri de devletin gözüyle, gözlüğüyle görmekten kurtulması mümkün değildi. Zaten Osmanlı döneminde ulema devlet sınıflarından biriydi. Dolayısıyla varlığı devletin varlığına bağlı, yani özdeş olan, devlet dışında da hiçbir varlık şansı olmayan bu sınıfın adamlarının devleti kutsamasından, devlet katında ve devlet adına yapılan her şeyle bir keramet arayıp bulmasından doğal bir şey olabilir miydi? Garip olan bu adamların garip görüşleri ve yaklaşımları değil, bunların aydın sayılmalarıdır. Bu yüzden bir kavram kargaşasına meydan vermemek ve gerçek aydını devlet ve sermayenin memurları olan mektepli diplomalılardan ayırmak için şahsen entelektüel kavramını kullanmayı tercih ediyorum. Türkiye'de devlet memurlarının ve mekteplilerin aydın sayılmaları sadece yaygın bir anlayış değil, aynı zamanda rahatsız edici bir gelenektir. Bu ülkede bir padişahın, bir veziri azamın, bir paşanın ve benzerlerinin ilerici, hatta devrimci olabileceğine inanan geniş bir mektepli diplomalı kitle var. Rahatsız edici olan bir başka husus da onca okullu diplomalı arasından ender de olsa Bizans artığı Osmanlı saraylarında ilericilerin, devrimcilerin ne işi var sorusunu soranın pek çıkmamasıdır. Oysa siz kavramlara istediğiniz zaman istediğiniz anlamları yükleyemezsiniz. Kavramları istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz. Zira kavramlar bir ideolojik manipülasyon aracı olarak kullanıldıklarında içleri boşalıp işlevsizleşirler. Herhalde bu alanda, yani padişahların, vezirlerin, paşaların ilerici devrimci özgürlük timsali olduğunu büyük bir rahatlıkla ileri süren Yalçın Küçük'le kimse yarışamaz. Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler 1830-1980 başlığını taşıyan kitabında, 3. Selim'i bir Türk aydını sayıyorum ve saygıyla anıyorum. Aydın aklıyla mücadele eden adamdır. 3. Selim aklıyla mücadele etmiştir. Dipnot: Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler 1830-1980, Tekin Yayınları, sayfa 116. 3. Selim yenilgi öğretmenden en soyut dersi çıkaran bir büyük aydın ve ilk ciddi yenilikçi oldu. Selim yeniliklerin önündeki barajı sezdi, ordu. Buradan son derece geçerli ve gerçekçi bir ders çıkardı. Yeni ordu buna el attı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 26. Vak'a nüvislerin yardımsever, ikramı bol, güzel yüzlü, iyi huylu, güzel talik yazar, musiki bahsinde hatırı sayılır, ilham-ı mahlası ile şiirler yazar diyerek tarihe bıraktıkları 3. Selim, Türkiye'de yenilik hareketinin ilk büyük ismi oluyor. Çok çeşitli ve kapsamlı yeniliklere el atıyor, ancak nizamı cedid ile anılıyor. 3. Selim'in yeni düzen hareketi ise Nizam-ı Cedid sosyetesinin oluşmasına yol açıyor. Türkiye'ye artık Fransa ile anlam bağı kopmuş bir deyişle alafranga yaşam özlemi Nizam-ı Cedid ile birlikte geliyor diyor. Dipnot adı geçen eser, sayfa 32. Yeniçeri katliamını dönemin resmi tarihçilerine, yani vaka nüvislerine özenerek alkışlayan Yalçın Küçük, dönemin İngiliz Büyükelçisi'nin Marmara Denizi ölülerle beneklendi. Sarayın methaline rastlayan bölümde padişahın penceresinin önünde deniz cesetlerle doluydu. Kurbanların yalvarıp yaparması hep boşunaydı. Kimi sultanın top ateşi altında biçilmiş bu insanlar çoluk çocuk sahibi kimselerdi. Nasılsa o arbededen canını kurtarmış olanların çilesi daha hafif olmadı. Şehrin dört bir yanına yayılmış arama bölükleri saklandıkları delikten tüm yeniçerileri çıkarttı. Acele bir mahkeme kuruldu. Her yeniçeri kadının önünden geçip kendini celadın kucağında buldu. Halk bu içler acısı durumu görmemek için sokağa çıkamaz oldu. Marmara Denizi ölülerle beneklendi. İngiliz elçi Lord Stratford'dan yukarıdaki alıntıyı yapan Yalçın Küçük, resmi Osmanlı tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa'dan da şu alıntıyı yapmayı ihmal etmiyor. Kısacası İstanbul yeniden fetholunmuş bir memlekete döndü. Sultanahmet Camii'nin sol cephesinde yer yer yakalanıp getirilen Yeniçeriler soruşturulmadan boğuluyor, leşleri çınar altına atılıyordu. Bu alıntıları yaptıktan sonra Küçük şöyle devam ediyor. Türk aydını yenilikçi hareketinin başında halkla karşı karşıya geldi. Dipnot: Yalçın Küçük Aydın üzerine tezler 1830-1980, sayfa 183-184-185. Öyle bir yenilik ki halk korkudan ve iğrenç katliam manzaralarını görmemek için sokağa çıkamaz oluyor. Öyle bir hayırlı olay ki İstanbul'u yeniden fethi anlamına geliyor. Yalçın Küçük yeniliğin halka karşı yapıldığını yazdığına göre öyleyse kimin için yapıldı sorusunu sormak gerekmiyor mu? İşte yenilikçi batıcı Osmanlı Türk aydınının ilericilik, yenilik, reform, devrim ve benzerlerinden anladığı budur. Halkla karşı karşıya gerinerek yapılan bir yenilik veya reform olabilir mi? En azından yapılan yeniliğe ilerici, olumlu bir içerik yüklenebilir mi? Eğer yapılan yenilik halka karşıysa öyleyse kimin içindir? Yenilikçilerin işi yeni fetihler yapmak mıdır? Fethedilen ne, fetheden kimdir? Halka karşı yapılan bu büyük katliamı, irtica, gericilik, yenilikçilik retoriğinin arkasına gizlenerek savunup meşrulaştırmaya çalışmanın kesinlikle ilericilik kavramını içerdiği anlamla bir ilgisi yoktur. Bu tür hezeyanlar kendi yapıp ettiklerine kendileri at koyanların kuruntuları, hezeyanları yakıştırmalarından başka bir şey değildir ki, tarihsel bir perspektifte ve bilimsel kriterler karşısında hiçbir kıymeti harbiyesinin olması da gerekmiyor. Nizam-ı Cedid reformu neden cılkı çıkan bir deney oldu sorusuna cevap olarak Niyazi Berkes şunları yazıyor. Gerçekte ise Nizam-ı Cedid'in ne yeni bir düzen kurma amacı vardı ne de batılılaşma amacı. Padişahın asıl aklına takılan şey güvenilecek bir ordu kurmaktı. Padişahta gerçi bir Avrupa ilgisi vardı ama bu Avrupa'da sadece iki şeyi almakla ilgiliydi. Bir borç para, iki askerlik usulleri. Nizam-ı Cedid'in ilk önemli modernleşme ve batılılaşma çabası olduğu kafalarımızda yaşayan bir yargı olduğu için onun hakkında böyle terimler kullanmam belki okuyucuları ürkütecektir. Bizim genel inancımıza göre 3. Selim batılılaşma sevdası ile gece gündüz uyumaz, dinlenmez halde bu işe kalkışmış. Devleti modernleştirmeye, Avrupa usullerini getirmeye azmetmiş. Türk Tarih Kurumu'nun Profesör Enver Ziya Karal gibi sathi tarihçilere yazdırdığı kitapların etkisiyle Cumhuriyet kuşakları da bunu böyle bellemişlerdir. Gençlere kendilerine böyle belletildikten sonra bu işin neden bir sabun köpüğü gibi söndüğünü de bu çeşit tarihçiler anlatamaz. Bermutat yine cahillerin, gericilerin, rezil ayak takımların işidir diye mesele örtbas edilir. Dipnot: Niyazi Berkes, 100 soruda Türkiye İktisat Tarihi, cilt 2, sayfa 359-360. Yeniçeri Ocağı'nın tasfiye edilmesiyle ilgili olarak Cumhuriyet dönemi resmi tarihçilerinden Berkes'in sathi tarihçi dediği Enver Ziya Karal'ın değerlendirmesi şöyle: Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından bir müddet sonra Bektaşi tarikatı da yasak edildi. Bektaşilik ile Yeniçeri Ocağı arasında yakınlık ocağın kuruluşunda Hacı Bektaşi Veli tarafından takdis edilmesiyle başlar. Bektaşiler Yeniçeriler gibi her türlü yeniliğe düşmandılar. Bu itibarla Yeniçeri isyanlarında her zaman onlarla fikir ve işbirliği yaparlardı. Bektaşiler halkın aşağı tabakalarıyla temasta oldukları için Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını bu sınıflar arasında kötü gösterebilirlerdi. Dine aykırı tören yapmakla suçlu tutularak takip edildiler. Tarikatları yasak edildi. 60 yıldan önce yapılmış tekkeler bırakılarak gerisi yıktırıldı. Bektaşi kodamanlarından birkaçı İstanbul'da idam edilerek diğerleri Anadolu'nun türlü yerlerine sürüldüler. Bu tedbirler Yeniçeri Ocağı'nın hortlaması ihtimallerini çok azaltıyordu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması Osmanlı tarihinde gerçekten hayırlı bir olaydır. Çünkü bu ocak kuruluş ve gelişmesinden kanunnamelere dayanan durumunu kaybederek çıkardan başka değer tanımayan bir politika partisi haline gelmişti. Eski Yeniçeri Ocağı ile bu ocak arasında bazı adetlerle isim benzerliğinden başka benzerlik kalmamıştı. Ocak her türlü düzene düşman olmasından dolayı birçok düzen değişiklikleri kan içinde boğulmuştu. İkinci Mahmud'un bundan sonra görülecek düzen çalışmalarının gerçek garantisini Yeniçeri Ocağı'nın yıkılmasında görmek doğrudur. Dipnot: Ziya Enver Karal, Osmanlı Tarihi, cilt 5, sayfa 150. Dikkat edilirse Cumhuriyet döneminin resmi tarihçisinin değerlendirmesiyle Osmanlı vaka nüvislerinin değerlendirmeleri arasında tam bir paralellik var. Her ikisi de olaya devlet tarafından baktıklarına göre. İlericilik, gericilik retoriğini tartışmayı ileriki sayfalara bırakarak şunu söyleyebiliriz. Halka karşı yapılan yenilikler, birincisi kapitalist yayılmada çıkarı olan Avrupa kapitalizmi, ikincisi de her ne surette ve koşulda olursa olsun iktidarını sürdürmekten başka hiçbir kaygısı olmayan, bunun için yapamayacağı melanet olmayan Osmanlı saray oligarşisi ve çevresinin çıkarlarını gerçekleştirmenin araçlarıydı. Osmanlı yöneticilerine sadece Yeniçerileri kırdırmak için savaşlar bile çıkardığı hatırlanırsa, fakat uzun vadede Osmanlı padişahları kapitalist devletlerin bir çeşit tutsağı durumuna geldiği için nihai tahlilde yenilik denilenlerin sömürgeleşmenin hizmetinde düzenlemeler olduğunu söylemek gerçeğe daha uygundur. Yenilik, tanzimat, islahat ve benzeri kötü gidişi tersine çevirmek, aşınan toplumsal yapıyı restore etmek için yapılmaz mı? Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan yenilik ve reformlar sömürgeleşmeyi hızlandırdığına göre yapılanlara tarihsel bir ilericilik, olumlu bir içerik atfetmenin bir alemi var mıdır? Öyle bir yenilikçilik ki yeniliklerle birlikte sömürgeleşmek de derinleşip emekçi halkın yaşam koşulları daha da kötüleşiyor. Resmi tarihçiler ve resmi ideoloji üreticileri kavramlara istedikleri içerikleri yüklemeyi marifet sayıyorlar. Oysa kavramlar tarihsel toplumsal bir gerçekliğe denk düşmedikleri zaman içi boş laf kalabalığı haline gelirler. Eğer resmi tarihin ürettiği safsatalar bir yana bırakılırsa Yeniçeri katliamının tarihsel anlamı gerçekten nedir? Yeniçeriliğin tasfiyesi halinde ileri sürülen argümanların ne gibi bir kıymeti harbiyesi vardır? Ya da olup bitenler kimin için neyi ifade ediyordu? Bu aşamada bu sorular üzerinde kısaca durmamız gerekecek. Yeniçeri katliamı sadece bir kurumu ya da bir toplum kesimini imha etmekten ibaret değildi. Yeniçeriliğin tasfiyesi tartışılırken sorunun bektaşilik bağlamı ya bilinçli olarak gözden kaçırılıyor ya da yarım ağızda geçiştirilerek sorunun anlaşılması engelleniyor. Yeniçerilik kavramıyla ifade edilen toplumsal kesim, eğer 19. yüzyılın başına gelindiğinde klasik Osmanlı düzeninin özünü, ruhunu temsil eden yegane odak idiyse, bektaşilik de o gücün ideolojik temelini oluşturuyordu. Dolayısıyla Yeniçeriliğin tasfiyesinin bektaşiliğe yönelik saldırıya eşlik etmesi bir tesadüf değildi. İşte resmi söylemin açmaza düştüğü yer de burasıdır. Osmanlı yenilikçi kliği Yeniçerileri tasfiyeye yönelmekteki asıl amacı, başta Yeniçeri sınıfı olmak üzere halkın gözünde sömürgeleşmek, kimliksizleşmek, yoksullaşmak anlamına gelen yeniliklere karşı koyabilecek odakları etkisizleştirmekti. Etkisizleştirmek için de örgütsüzleştirmek, atomize etmek gerekiyordu. Dönemin Yeniçeri toplumunun örgütlülük bağını oluşturan tutkal olan bektaşilik, etkisizleştirilmeden de Yeniçerilik ruhunu yok etmek imkansızdı. Bu yüzden bir ideolojik toplumsal kurum olarak bektaşilik tasfiye edilecekti. Fakat insanların tamamını yok etmeden bir ideolojiyi bütünüyle yok edip etkisizleştirmek mümkün olmadığı için, bektaşiliğin yarattığı örgütsel yapıyı olabildiğince dağıtmayı amaçlamışlardı. Yeniçeriliği bir gericilik, yobazlık, irtica odağı olarak suçlayan Osmanlı yenilikçilerinin bektaşiliği de dinsizlik sayıp mahkum etmesi nasıl açıklanacak? Herhalde İslam tarikatları arasında en hoşgörülüsü ya da en az bağnaz olanı bektaşilik olduğuna göre, bektaşiler Osmanlı yönetici sınıfı tarafından zındık sayılmıyorlar mıydı? Osmanlı padişahı tarafından Yeniçeri katliamının öyküsünü yazmakla görevlendirilen Esat Efendi de bektaşilerden imansızlar diye söz etmiyor muydu? Esat Efendi'nin hem Yeniçerileri dini ilkelerden sapmakla suçlaması, yapılanları Kur'an ve şeriat esaslarına dayanarak savunup meşrulaştırmaya çalışması, yapılan yeniliği de çağının askeri kural ve tekniklerinden çok kadim Yunanlılar, Romalılar ve İranlılara gönderme yaparak savunuyor olması bir çelişki oluşturmuyor mu? Yalçın Küçük Yeniçerilerin gericiliğini şöyle açıklıyor. Sermaye gericidir. 1826 yılında lağvedilen Yeniçeri Ocağı tarihsel kanıtlarıyla gösterilecek bir salt ve saf silahlı kuvvetler örgütlenmesi değildir. Disiplinsiz bir esnaf güruhudur. Osmanlı Türkiye'sine sermaye ile iç içedir, ayrılması mümkün değil. Bunun için gerici. Dipnot Yalçın Küçük Aydın üzerine tezler 1830-1980 sayfa 18. Buradaki mantık şöyle. Yeniçeriler esnaflaştıkları için disiplinsiz, dolayısıyla gerici. Öyleyse Yeniçerileri tasfiye eden de ilerici. Yeniçerilerin bektaşi veya bektaşiliğe bulaştığı için tasfiye edilmesi ilericiliğin bir gereği. İstanbul'daki 15 bin kadar kahvehanenin kapatılması da ilericiliğin bir gereği miydi? Asıl amaç merkezi otoriteyi güçlendirmek, bu amaçla da o dönemin Osmanlı toplumunda bu projenin önünde engel sayılan odakları etkisizleştirmek, işte yenilikçiliğin asıl anlamı buydu. Fakat hepsi bu kadar değildi elbette. Yeniçeriliğin tasfiyesi sömürgeleşme karşısında bir direnç oluşturan son unsurun da tasfiyesi demekti. Yabancı sermayedarların, Avrupalı kapitalistlerin rahatça at oynatabilecekleri, Levanten komprador unsurların imparatorluğun zenginliğini hiçbir kısıtlama ve engelle karşılaşmadan hortumlamasının öndeki engelin ortadan kalkmasıydı. Bu yüzden kendi mutlak iktidarlarını sürdürmede Yeniçerileri bir engel olarak gören Osmanlı padişahlarının çıkarıyla, Osmanlı ülkesini önce sömürgeleştirip sonra da paylaşmak isteyen Düveli Muazzama'nın çıkarları örtüşüyordu. İşte yenilik retoriğiyle sunulanın tarihsel anlamı buydu. Toplumsal bir katman, koğuş olarak Yeniçeriliğin 19. yüzyılın başındaki niteliği ve yenilikçi Osmanlı elitinin söz konusu toplumsal katmanı tasfiye etmekteki asıl amacı, bugüne kadar resmi tarih dışında eleştirel bir inceleme konusu yapılmamıştır. Bizim bilebildiğimiz kadarıyla bu konudaki yegane istisna, Taner Timur'un Osmanlı Çalışmaları kitabındaki geleneksel Osmanlı düzeninin çöküşü, Yeniçeri Kırım'ı başlığını taşıyan incelemesidir. Yeniçeri katliamı üzerindeki sis perdesinin kaldırılması, özellikle son 200 yılda olup bitenlerin anlaşılması bakımından kritik bir öneme sahiptir. Bu yüzden ayrıca ele alınması gereken önemli bir sorundur. Bu konuda bizim yaklaşımımızı şöyle özetlemek mümkündür. 1. Geleneksel Osmanlı sosyal formasyonunun asıl kırılma noktası Yeniçeri katliamıyla başlayan döneme rastlamaktadır. Geleneksel yapının dönüşümü sosyal formasyonun kendi olağan evriminin ve iç çelişkilerinin diyalektiği ve sıçraması sonucunda ortaya çıkmamıştır. Geleneksel yapı kendi dinamiğiyle bir üst aşamaya geçmek yerine Avrupa'nın batısında ortaya çıkan kapitalist üretim tarzının imparatorluğu etkisi altına almasının sonucunda dönüşüme uğramıştır ki bu süreci tanımlamaya uygun düşen kavram yenileşmek değil, sömürgeleşmektir. Resmi tarihin, sol versiyonu da dahil, yenilik ve reform olarak sunup göklere çıkardığı düzenlemeler, yani tanzimat, islahat, meşrutiyet, cumhuriyet ve benzerleri, sömürgeleşmenin önünü açmak üzere sömürgeci devletlerin de baskısıyla yapılmış düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler bir taraftan imparatorluk ülkesine kapitalizmin yayılmasının önünü açarken, emperyalistler arası bir dizi çıkar çatışmasının çelişik sonucu olarak Osmanlı yönetici elitinin iktidarda kalma ömrünü uzatmaya da imkan vermiştir. Bu yüzden Osmanlı sisteminden kopuş resmi tarih ve resmi ideolojinin iddia ettiğinin aksine 1923'te değil Yeniçeriliğin tasfiyesiyle başlayan dönem sonrasına rastlamaktadır. Elbette kopuşun Osmanlı sisteminin kendi iç çelişkilerinin dönüşümü ve ileriye doğru sıçramasının sonucu değil de sömürgeleşme sonucu, bir dış etkenin baskısı sonucu ortaya çıkmış olması önemlidir. Zira sadece bir militer kurum olmaktan öteye bir şey olan Yeniçerilik, sömürgeleşmenin önünde ayak bağı durumundaydı. Dolayısıyla 1923'te herhangi bir kopuş söz konusu değildi. Tarihsel süreklilik bağlamında 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in 1839'daki tanzimat, 1856'daki islahat, 1876 ve 1908'deki birinci ve ikinci meşrutiyet çizgisinin devamı olan bir düzenlemeydi. Bu yüzden Cumhuriyet rejimi denilen önemi abartılmış bir hükümet darbesinden coup d'état başka bir şey değildir. Sömürgeleşmek anlamına gelen kapitalist yayılmanın önündeki engeller bizzat yenilikçi denilen Osmanlı yönetici oligarşisi tarafından ortadan kaldırıldığı için söz konusu süreç bir bakıma bir otokolonizasyon yani kendi kendini sömürgeleştirme süreciydi. 2. Yeniçeriliğin tasfiyesi sadece Yeniçerileri ilgilendiren bir şey değildi. Yeniçerilikle birlikte Bektaşilik tarikatı da tasfiye edilmek istenmiştir. Merkez kaç unsurlara yani derebeylere yönelik saldırı, bazı Ermeni ve Yahudi sarrafın idam edilmesi, sayıları binleri bulan Katolik Ermeninin sürgün edilmesi, kahvehanelerin kapatılması ve benzeri her türlü özerk yapının fiili veya potansiyel muhalefet odağının tasfiyesi anlamına geliyordu. Elbette yeni yönelişin başlıca hedefinin, Yeniçeriler olması anlaşılır bir şeydir. Zira Yeniçeriler militer, sosyal, ideolojik bir sosyal yapı olarak iktidarın kimi aşırılıklarını dengeleme, sınırlama gücüne sahip yegane odaktı. 3. Yeniçerilerin her türlü ilerlemenin önünü kesen bir dini gericilik yuvası olduğuna dair görüşler, ısmarlama üzerine üretilmiş ve gerçek durumla pek ilgisi olmayan bir resmi ideoloji ve resmi tarih kategorisidir. Fakat mutlaka bir bağnazlık kıyaslaması yapılacak olursa, Yeniçerilerin onları tarihte işi az görülmüş bir şiddet, gaddarlık ve acımasızlıkla katleden, işi mezarlıklardaki Yeniçeri başlıklarını tahrip etmeye kadar vardıran Osmanlı komprador yöneticilerinden daha az bağnaz olduklarını söylemek gerçek duruma daha uygun düşüyor. 4. Yeniçeri katliamını izleyen dönemdeki yenilik ve reformlar olumlu içerikler yüklenmeye uygun düzenlemeler değildi. Yenilik ve reformun arkasından yenilik ve reform öncesi döneme göre olumlu pozitif bir durumun ortaya çıkması gerekir. Oysa yapılan her yenilik veya reformdan sonra imparatorluğun temeli daha çok aşınmış, emekçi halkın yaşam koşulları daha da kötüleşmiş dolayısıyla çöküş süreci hızlanmıştır. Burjuva dünyasında çöküşü hızlandıran bir takım düzenlemelerin yenilik, modernleşme ve benzerleri sayılması sadece Türkiye'nin komprador yönetici elitinin ve komprador aydınlarının bir kuruntusu değildir elbette. Sömürgecilerde sömürgeleşmenin, kimliksizleşmenin, yoksulluk ve sefalet girdabına sürüklenmenin modernleşmek olduğunu söyleye geldiler. Bunu aynı zamanda modern bilimin bir gereği olarak da sundular. Şimdilerde yapılanlara küreselleşmeye uyum sağlamak deniyor. Değişen pek bir şey yok. dün sömürgeleşmenin hizmetindeki yenilik ve reformları öve öve bitiremeyen emperyalist akıl hocaları, şimdilerde yapılanlara da övgüler düzmekle meşguller. Elbette yerli taşeronlarıyla birlikte. 5. Yeniçeriliğin tasfiyesi resmi söylemin ileri sürdüğünün aksine Osmanlı savaş ve savunma yeteneğinin zaafa uğraması sonucunu doğurmuş ve sadece imparatorluğun toprak kaybını hızlandırmakla kalmamış, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu üzerinde batılı güçlerin yani Düvelli Muazzama'nın sömürgeci emellerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırmıştır. Osmanlı yenilikçilik hareketinde bizzat aktif görevler üstlenmiş olan Baron Moltke, Yeniçeri katliamıyla ilgili olarak garip şey, halkın yarısının kendi yönetimine gizli veya açık ayaklanma halinde olduğu ve korkunç bir komşunun ordularının Asya'da ve Avrupa'da imparatorluğun sınırlarını aşmak üzere olduğu bir sırada Osmanlı Sultanı kendi ordusunu yok etmekten mutlu oluyordu diye yazmıştı. Dipnot: Taner Timur Osmanlı çalışmaları ilkel feodalizmden yarı sömürge ekonomisine ve yayınları 1989, Ankara sayfa 151. Gerçekten Yeniçeriliğin tasfiye edildiği dönemde Rusya çoktan Osmanlı İmparatorluğu için bir tehdit unsuru haline gelmiş bulunuyordu. Yeniçeriliğin yerini almak üzere oluşturulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye tasfiye edilenden daha etkin bir kurum değildi. 6. Yeniçeriliğin tasfiye edilmesinin ikincil öneme sahip nedenlerinden biri de bu ocağa harcanan kaynağa el koyma arzusuydu. Başka bir yabancı gözlemci, Osmanlı ülkesinde uzun yıllar diplomat olarak görev yapmış olan David Urquhart'ın Yeniçeriliğin tasfiyesiyle ilgili şu gözlemi olup bitenlerin anlam ve önemi hakkında bir fikir verecek niteliktedir. Yeniçerilerin yok edilmeleri bu büyük gövdenin uzuvlarını birbirine bağlayan bağları çözmüş, onun üzerindeki baskıyı kaldırmış ve aynı zamanda çok uzun zamandan beri kendisini meydana getiren uyumsuz unsurların istikrarını sağlayan yayları kırmıştır. Dipnot: David Urquhart, La Turquie et ses ressources, Paris 1836 cilt 2 sayfa 1'den aktaran Taner Timur Osmanlı çalışmaları sayfa 145. 7. Yeniçeriliğin tasfiyesi geleneksel yapının da tasfiyesi, en azından tasfiyenin derinleşmesi anlamına geliyordu. Fakat yenilik ve reform olarak sunulanlar üretici güçlerin gelişmesine ivme kazandırarak daha ileri, daha dinamik, kendi ayakları üzerinde durabilen, daha müreffeh bir toplumsal yapının oluşmasına, emekçi sınıfların yaşam koşullarının iyileşmesine hizmet etmekten çok sömürgeleşmeyi hızlandıran düzenlemelerdi. Bu yüzden resmi tarih tarafından yenilikçi, reformcu, devrimci sayılıp göklere çıkartılan 3. Selim ve 2. Mahmut gibi Osmanlı padişahlarının, vezir ve paşalarının ilericiliğin, yeniliğin mimarları mı yoksa asıl gericiliğin timsali sömürgeleşmenin önündeki barajları yıkan despotlar mı oldukları tartışmaya açık bir sorundur. 8. Yeniçeriliğin tasfiyesiyle ilgili olarak İslami retoriğe bağlı yazarlar ve tarihçiler de resmi söylemden farklı bir yaklaşım ortaya koyamıyorlar. Bu kesimin Osmanlı vaka nüvislerinin ürettiği resmi görüşü tekrarlamanın ötesine geçmemeleri iki nedenle açıklanabilir. Birincisi, bu yazarların ve tarihçilerin bilimsel yöntemleri özümlemek ve bilimsel tahlillerde söz konusu yöntemleri kullanmak konusunda önemli bir handikapları var. İkincisi de Yeniçeriliğin Bektaşilik bağlantısıyla ilgili. Osmanlı resmi ideolojisi İslamiyet'in Sünni yorumuna dayanıyordu ve belirli bir tarihten sonra başta Bektaşilik olmak üzere Sünnilik resmi ideoloji dışı akımlar, tarikatlar bölücü ve yıkıcı sayılmıştı. Yeniçerilerin Bektaşilik bağlantısı söz konusu kesimin soruna yaklaşımını büyük ölçüde belirlemiştir.